Ayrım 24.
Evet, karışımda bir sır var. Başka noktalarda da olduğu söylenebilir. Bu işin içindeki en büyük özellik el yapımı olması. Artık teknoloji ile tahliller yapılıp her şey öğrenilebiliyor. Bu şöyle bir şey. Bu ziller Picasso tablosu gibi. Her bir tablo ayrı bir sanat değeri. Bundan bir taneye sahip olunca dünyada başka kimse buna sahip olamıyor. Bir ressam bir tablo yapar, bir daha aynısını yapması imkansızdır. Biz de yaptığımız bir zilin aynısını yapamıyoruz. Her ne kadar daha kalın ses, daha ince ses ayarlanabilir ama kesinlikle her zilin bir tınısı var. Bizden bir zili alan biliyor ki bu zilden dünyada bir başka kimse de yok. Biraz buraya vuruyorsun, bir tane şuraya vuruyorsun. Her vuruş ayrı tınıya sebep oluyor. En büyük özelliği bu. Zilciyanlar ne zaman Amerika'ya gitmişler? Bir kolu daha önce, diğer kolu da varlık vergisi zamanında gitmiş. Varlık vergisi ile de çok sıkıntı görmüşler. Mikaeli Amerika'dakiler çok çağırmışlar ama gitmemiş. Neden gitmediğini bilmiyorum. Osmanlı dönemiyle ilgili hatıralar anlatırlar mıydı? Benim ustam Osmanlı döneminde tulumbacıymış. Yangın olduğu zaman onlar koşarmış. Kirikor Küçükyan usta, patronun da ustasıydı. O anlatırdı. O zamanlar tornalarda elektrik olmadığı için Bostan Beygiri gibi dükkanda at dönermiş. Gözleri kapalı çarkı döndürürmüş. At döndükçe torna tezgahının çarkı da dönermiş. Zili döverken de dört kişi karşılıklı otururmuş. Balyoz vura vura alaşımı açarlarmış. Şimdi tavlanmış alaşım silindirden geçirilip açılıyor. Sonra dövmeye başlıyoruz. O zamanlar kenarları diverek çevreleniyordu. Şimdi kalıptan geçiriliyor. Avadis Zilciyan ise Mikael'in dedesi olarak biliniyor. Aslında benzeri isimler torunlara, çocuklara da verildiği için silsile şaşabiliyor. Körebe Zilciyan, Amerika'daki kolun da buradaki kolun da dedesiydi. Amerika'ya giden kol ilk başta şekercilik yapmış. Zil işini tutturamamış. Hatta yapamadıkları da konuşuluyordu. Yani zillerin ayarını tutturamadığı için sık sık Türkiye'ye geldiği konuşuluyordu. Şimdi Zilciyan mı yoksa İstanbul zilleri mi daha kaliteli? Onlar makinede yapıyorlar. Biz el ile yapıyoruz. İstanbul zilleri dünyada elle yapılan tek zil. Onlar da üstüne el yapımı yazıyorlar. Yapım yeri olarak da Konstantinopolis yazıyorlar. Ama doğru değil. İstanbul havasını vermeye çalışıyorlar. Aile arasında diyaloglar oluyor muydu? Armand veya Bab Türkiye'ye çok geldiler. Armand şimdi öldü. Bab yaşıyor. Hala fuarlarda görüşür, konuşuruz. Sizin de isim hakkınızı almak istediler mi? İlk başta bizden mal satın almak istediler. Biz onlara fason yapacaktık. Bunlar kardeş çocukları olmasına rağmen bizim patronu çok kullandılar. Zilin Amerika satışlarını bize verin dediler. Biz satalım dediler. Amcaoğlu olmasına rağmen kandırdılar. Amerika'da zilleri uzun yıllar sattılar. Sonra Amerika'da kriz var diye zilleri satmamaya başladılar. Böyle olunca pazara hakim olmayan Mikail sarsıldı. Sonra Amerika'da başka bir firmaya, Kreis'e mal vermeye başladı. Onların amacı K. Zilciyan'ı piyasadan silmekti. K. yani Korebe Zilciyan Amerika'dakilere A. Zilciyan imzasını atarlardı. 1970'lerde İstanbul'daki K. Zilciyan'ın isim hakkını da Amerikalılar aldılar. Uzun süre mahkemelik oldular. Sonra anlaştılar. Çok iyi para aldığı söylendi. İş yok diye de Mikail 1977 yılının sonunda şirketi kapattı. Hepimizin tazminatlarını verdi. Makinaları parça parça satarak izlerini kaybettirdi. Bizim üretim yapmamızı engellediler. İki sene geçmeden Agop'la biz bu işi yapmaya karar verdik. Size Zilciyanların ustalığına vakıf oldunuz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Biz onlardan daha iyi yapıyoruz ve çok daha fazla çeşidini yapıyoruz. Bir de mecburuz yapmaya. Mikail Zilciyan zamanında 20 çeşit zil vardı. Şimdi 100'ü geçti. Armand Amerika'da Hi-Hat zilini bulan kişi olarak kabul ediliyor. Yoksa sizden mi aldı? Hepsi bizden gitti. Onlar gelip işi öğrendiler. Samatya'daki yeri tarihi bir mekan olarak tutmayı düşünmediniz mi? Orası hala ailenin, Türkiye'de kalan fertlerinin birinde ama terk edilmiş vaziyette, tarihi eser mesabesinde ama kapalı. Turizmin Fatih terimi. Kahramanlık, suyu tersine akıtmaktan farklı bir şeydir. Liderlik ise kahramanlıktan da ötedir. Ufuk, strateji, moral ve başarının çerçevelediği nadir tablonun baş ögesidir o. Fatih terimi sadece Türkiye değerlendirmesinde değil, Avrupa genelinde de ön sıralara oturtan budur. Sıradanlığı reddettiğiniz ölçüde gelecek hakkında ümitlenirsiniz. Avrupa'da terimden sonra birinciliğe oynayan bir isim daha var, Cem Kınay. Terimin dostu ve hasta bir Galatasaraylı. Terim ve İtalyan antrenörlerine mavi yolculukta yat tahsis eden Magic Life'ın patronu. Yat gündeme geldi ama Cem Kınay'ı konuşmak kimsenin aklına gelmedi. Cem Kınay aslında bir doktor. Avusturya'ya tıp eğitimi için gidiyor. Dönemindeki pek çok Avusturya Lisesi mezunu gibi onun da kanında iş adamlığı var. Bir de gurbetçilik yönü. Girişim ve gurbet arasında doğrudan bir ilişkinin araştırılması uzmanlarına bırakarak şu söylenebilir. Kınay'ın turizme girişinde ve vizyonunun belirlenmesinde gurbetin önemli izleri görünüyor. Magic Life bir Avusturya şirketi olmasına karşılık Türkiye konumlu stratejileri ağırlık kazanıyor. 5 yıl doktorluktan sonra başlanan turizmde kulüp hizmetleriyle Cem Kınay bugün 400 bine yaklaşan turiste ulaşılan bir organizasyonu yürütüyor. Toplam 20 binin üzerinde yatak kapasitesiyle yılda 4 milyon kez geceleme kapasitesine ulaşan bir girişim. Diğer bir ifade ile başta Türkiye olmak üzere Tunus, Mısır, Yunanistan ve Bulgaristan'da 23 kulüp, 3 yat ve 1 Nil gemisiyle Akdeniz havzasında geniş bir turizm faaliyeti söz konusu. İlk bakışta sıradan bir turizm faaliyeti gibi görülen bu hizmetlerin arkasındaki beyni dinlediğimizde bir turizm vizyonuyla karşılaşıyoruz. Pazarlamada kuraldır. Daha fazla mal ve hizmeti, daha fazla müşteriye, daha fazla frekanslarda ve daha pahalıya satmak. Türkiye'nin deniz, güneş turizmini kültürel, tarihi ögelerle zenginleştiremezseniz ve yılın her ayına yayamazsanız, feasible bir işletmecilik sunamazsınız. Kınay'ın Tunus ve Mısır'dan Kapadokya, Bulgaristan'dan Sina ile Kızıldeniz'in buluştuğu nokta olan Şarm el Şeyh'e yeni yatırımları girmesinin nedeni bu. Her ne kadar şimdi Mısır'daki bu yatırımlarını askıya alsa, Kapadokya egzotik coğrafyasıyla yaz-kış turizm imkanı sunarken dini motifleriyle de farklı bir kitleye ulaşma imkanı veriyor. Tarihi kültürel bir özelliği de var. Kınay, turistik turların yanı sıra geleceğe yönelik kültürel etkinliklerin yapılabileceğine işaret ediyor. Dünya dalgıçları için en popüler yerlerin başında Kızıldeniz geliyor. Şarm el Şeyh'i böyle değerlendirip turizmdeki çeşitliliği görüyoruz. Haliyle Kınay'la turizmi değerlendirme sohbeti bunlarla da sınırlı kalmıyor. Turizmde üst kurul veya bir platform arayışını ısrarla sürdürüyor Kınay. Halka satılacak arsalardan daha önce tahsis edilenlere, uluslararası imaj arayışından kurumsal kimlik çalışmalarına kadar Magic Life'ın dışındaki onlarca konu onun baş meselesi. Ama Magic Life'ın üzerinde çalıştığı en az 10 proje ve bunun 45 katı da fizibilitesi yapılan projenin masasında olduğunu öğreniyoruz. Magic Life Akademiya fikri sektörde yeni bir uygulama. En azından bu boyutta yeni. Bu Magic Life'ın kurumsal konseptinin yerleşmesi ve turizmde bir açılımın gerçekleşmesi için önemli. Sonbaharda başlayacak projeyle şirketin bütün kadroları Antalya'da eğitilecek. Kışın dinlenme sürecine giren turizm işletmeleri bu şekilde değerlendirilmiş olacak. Nil'de 250 gemi arasında tek Türk işletmeci olan Kınay'ın bir rüyası da başta Ege olmak üzere benzeri hizmeti Türkiye kıyılarında vermek. Ama kabotaj buna ne kadar izin verir bilmiyorum. Gerçekleşirse doğrudan 20-30 bin kişiye istihdam sağlayacak bir alan. Kınay, insanların niye bu kadar umutsuzluk içinde olduğuna şaşırıyor. Özellikle de gazetecilerin umut dolu olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü onlar topluma yön veriyor. Krize rağmen Magic Life'ın neler yaptığını görünce ona hak vermemek elde değil. Taleple sonuç arasında doğrusal bir ilişki vardır. İstenirse yeni terimler, kınaylar sadece kendi içimizde değil, dünya arenasında da boy gösterebilir. Kınayın terimle kıyası o anlamda yerinde. Cesur davran. Bir insan kendini adadığında ilahi takdir de o yönde hareket edecektir. Tüm olaylar diğer bir olayı desteklemek için oluşur ve aksi takdirde hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bir akarsu boyunca oluşan tüm olaylar sadece bir karardan doğar. Hiçbir insanın hayal edemeyeceği bütün umulmadık durumlar, oluşumlar ve maddi destek bu şekilde elde edilebilir. Elinizden geleni ve hayal edebileceğiniz her şeyi yapmaya hemen başlayın. Cesaret, deha, güç ve büyüyü de içinde saklar. Şimdi başlayın. Göte. Türk müteahhitler riski sever. Cumhuriyetin muhasebesi yetiştirdiği insanlar ve kurduğu medeniyetle de doğru orantılıdır. 70 yaşın olgunluğu ile hala Rusya steplerinde -50 derecede şantiyelerde bir kişi dolaşabiliyorsa onun üzerinde ciddi olarak düşünmek lazım. Her ne kadar kendisi bu işleri gençlere bıraktığını söylese de dünyanın dört bir tarafında hala ihale kovalıyor. İdris Yaman Türk'le konuşurken sadece ona değil neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir ömre baktık. O 73 yaşında hayatının muhasebesini yapıyor. Çok kısa geçti diyor. Milletlerin hayatında 75 yıl hiç mesabesinde diyor. Ve çok az insanın minnettarlığını gösterdiğini söylemeden edemiyor. Türkiye'nin en önemli müteahhitlik firmalarından biri olan Gürüş'ü kuran Yaman Türk'le Ankara'dan Rusya krizinden aile yaşantısına geniş bir sohbet yaptık. İdris Yaman Türk'le sohbetimizde ilginç olan bir kişilik yapısını fark ettik. O evinden uzakta, şantiyelerde bir ömür geçirirken en etkili olduğu yerin evi olduğu dikkat çekiyor. Bugün grup yeni atılımlara hazırlanırken bu aile yapısının avantajını da kullanıyor. O, Cumhuriyet'le yaşıt ömrünün muhasebesini yapıyor. Ülkeme manevi borcumu ödeyemedim derken bunu anlıyoruz. İlim adamı olma noktasında gösteremediği cesaretini iş hayatında göstermiş olan Yaman Türk'ün serencamı işinin kolay olmadığını bir kere daha gösteriyor. Rize'nin Çamlıhemşin kazasının 16 haneli küçük Ortan köyünde doğan İdris Yaman Türk'ün ailesi buraya 1365 yılında gelmiş. Aslen Kafkas menşeli olan aile Çepni Türklerinden. O dönemde ve akabinde bu bölgeye çok Çepni yerleşmiştir. Yaman Türk kökünden çok yaşadığımız dönemde milletin neresinde olduğu ile ilgilendiğini belirtiyor. Biz yine çocukluğuna dönelim. O yıllarda şehirle medeni dünya ile irtibat nasıldı? Bizim köyden o zaman alışveriş yaptığımız pazar kazasına 8 saatte gidiliyordu. Biraz tuz, biraz gaz almak için uzun yol yürürdünüz. Ben şükrediyorum. Çünkü gidiş gelişi 40 saat olan köyler vardı. Dahasını söyleyeyim, Yusuf elinden pazara gelinirdi. Onlar takriben 4-5 gün yol yürürdü. Yalnız Ağustos ayında Kaçkarları geçebiliyorlardı. Kaçkarlar geçit vermiyordu. İşte orada dünyaya gelmişim. 10 yaşında babamı kaybettim. Allah ağabeylerimden razı olsun. Onlar bana sahip çıktı. Ama onların sahip çıkması bir yere kadardı. Bir müddet sonra devlet imtihanlarına girdik, kazandık. Hayata asılmanız bu zor şartlar ve erken yaşta babanızı kaybetmenizden kaynaklanabilir mi? Olabilir. Ben ilkokulun 3 sınıfını Çamlıhemşin'de okudum. Çünkü başka okul yoktu. 12 köyün bir tek okuluydu. 3 sınıflı bir okul. Bizim köye çok uzak olduğu için ben ancak 9 yaşında okula başlayabildim. Zaten ufak tefek bir çocuktum. İlkokulun 4'ünü 5'ini başka yerlerde okuyabildim. Yani 4 ayrı ilkokulda okuyup 2 tane diploma aldım. Buraya geldiğim için söylemiyorum. Ben hiçbir zaman kendime güven duygusunu yitirmedim. İnançla yoluma devam ettim. Liseden sonra elektrik fakültesini bitirdim. Askerden sonra biraz memuriyet yaptım. Üniversiteyi bitirince memuriyetiniz var. Sizin anlayışınızdaki bir insan İla nihaye memur kalır gibi geliyor ama siz memur olarak kalmadınız. Ben üniversiteye giderken üniversitede kalıp ilim adamı olmayı düşünmüştüm. Bazı sebeplerle bunu devam ettiremedim. Ne olabilir bu sebepler? Benim tipime uymadı, memuriyet de uymadı. Uymamasının sebebi de daha çok kendi kendime yetmek ve kendi kararımı vermek anlayışımdan olabilir. Niye müteahhitlik? Bunun bir sebebi var mı? Yapacak başka bir şey yoktu. Ben elektrik mühendisiydim. Özel sektörde ne yapayım? Sonra müteahhitliğe başladım. Bir ara bu meslekten hoşlanmadım. Daha helal kazançtır diye inşaat malzemesi alıp satmayı denedim. Fakat baktım ki benim bilmediğim şeyler de varmış. Sonra vazgeçtim. Helal olmayan bir kazanç beni hiç alakadar etmedi. Devlet ihaleleriyle devam ettiniz. Müteahhitlik hizmetleri sadece kamuda olduğu için mi? Gayet tabii. Bugün bile gazetede 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ilk 4 tanesi devletin. Hala devlet büyük bir tüccar, büyük bir işveren. Onun için bu işe girdik. Hala da öyle yapıyoruz. Özel sektöre de büyük iş yaptık ama çok az. Müteahhitlerin de kendi aralarında kategorileri var. Siz ilk hamleyi nasıl yaptınız? Siz insanların günde 16 saat, 20 sene müddetle hiç izin kullanmadan sadece Kurban Bayramı'nda 3 gün, Ramazan Bayramı'nda 2 gün izin kullanarak, bazen de hiç uyumadan 2-3 gün çalışarak yoluna devam ettiğini duydunuz mu? Ben oyum işte. Bu arada ilginç bazı olaylar oldu mu? İlk işlerimizden birisiydi, ihaleye girdik. Büyük bir tenzilat yapmıştık. Gittik iş yerine, taş ocaklarına girdik. Taşlar adeta Allah tarafından hazırlanmıştı. Biz hiç dinamit kullanmadan taşımızı yükledik. İşimizde kullandık. İnanılır gibi değil. Eğer o tenzilatla o ocak olmasaydı biz batardık. Gene büyük bir işe giriyorduk. 1959 yılında. Bu tenzilatla biz bu işi alamayacağımıza karar verdik. İhaleye de bir saat var. Zarfı kapatmıştık. Açtık zarfı, tenzilatımızı yükselttik. Gittik ki 10.000'de 2 farkla biz aldık. Ben bunları iş hayatının cilveleri olarak görürüm. Biz çalıştık ama Allah yardım etti. Çok çalışan sadece biz değiliz. Sadece çok çalışmakla olur diyemem. Uluslararası ihalelere girmeniz hangi dönemde başladı? Evvela yurt içinde uluslararası ihaleler vardı. 1975'te bunlara başladık. Onlardan iş almış olduk. Yabancılarla beraber Irak'ta epey iş yaptık. Sonra Mir adlı şirketimiz Rusya'da iş yaptı. Halen Etiyopya'da, Bağdat'ta, Almata'da ofislerimiz var. Almata'da, Irak'ta da iş yok. Irak'ta adeta tekkeyi bekleyen çorbayı içer misali. Bağdat'ı bekliyoruz. İnşallah işler açılır. Rusya'da tutunamamanızın sebebi ne oldu? Rusya'da işimizi durduran biraz da biziz. İki idareden toplam 30 milyon dolar alacağımız var. İki idarede hakemdi. Birisi Mart'ta Nisan'da biter diye ümit ediyoruz. İkincisi daha yeni başladı. Birincisi devlet, ikincisi banka. Dolayısıyla bunları temizlemeden Rusya'da maceraya girmek istemiyoruz. Aslında bu kriz olmasaydı bazı projeleri kredilendirmek şartıyla sonuçlandırmak üzereydik. Çalışma tarzı size uymuyor mu? Tabii, o ülkelerde çalışma tarzı biraz farklı. Özel sektör gibi bir ananesi yok. Böyle bir anane yeni yeni teşkil edecek. Bu Rusya komünizmi kalkınca kışlık paltosunu çıkarıp yazlık pardösüyü giymiş olmuyor. Kolay değil bu. Buna rağmen Türk müteahhitlik firmaları için oralar bakir bir alan mı? Hala bakir bir alandır. Rusya'da daha çok iş yapılacak. Son zamanlardaki gelişmelere nasıl bakıyorsunuz? İstikrar sağlanacak mı? Başka çaresi yok. Türkiye istikrarlı bir dünyaya gitmek zorundadır. Bizim de temennimiz bu olmalıdır. Komşunuzda yangın varken siz rahat oturabilir misiniz? Orayla ilgili stratejiniz devam ediyor, öyle mi? Evet, ayrıca bizim MİR'den başka bir şirketimiz de Moskova'da var. MOSMİR adıyla çalışıyor. Müteahhitlerimizin başarısını niye Batı pazarlarında göremiyoruz? Türk müteahhitleri riskli pazarlara giriyor. Suudi Arabistan da böyle oldu. Amerikalılar geldi, sonra Koreliler, sonra da Türkler. Irak için de böyledir, Libya için de böyledir. Bu doğru mu? Doğru değil. Rusya'da da böyle. Risk alarak giriyoruz. Kendi ülkelerinde ise kendi firmalarına verecek şekilde tezgah kuruyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? İhale şartları ona göre hazırlanıyor. Misal vereyim, Paris'e gitseniz göreceğiniz otobüslerin %90'ı Renault'dur. Almanya'ya gitseniz %90'ı Mercedes'tir. Bu böyledir. Kendi malını satın alıyor. Milliyetçiliğimizde şüphe mi var? Milliyetçiliği akıllıca düşünmek diye tarif ederseniz bizim akıllıca düşünmediğimiz meydanda. Bugün sokaklarda yerli arabadan çok ithal araba var. Benim gönlüm isterdi ki yerli araba olsun. Kaliteli yerli araba yapalım ve yerli araba olsun. Hesapsız işlere giriliyor. Gürüş 40 yılını idrak etti. Başka müteahhitlik firmalarına bakınca onlar hemen farklı alanlara giriyorlar. Ama siz müteahhitlikte devam ettiniz. Zorunlu olarak girdiğiniz turizm dışında. Muhafazakarlığımızdan. Muhafazakar olmak her zaman iyi değil. Aslında farklı sahalara girdik. Mesela sigorta sektörü. Yaptığınız işle bağlı düşündüm onu. Hayır, sigortada girişim payı %1-1,5 gibi. Kendine hizmet eden bir sigorta şirketi ayakta duramaz, mümkün değil. Yalnız Türkiye'de sigorta şirketlerinin en iyileri de iyi durumda değil. Bu sigorta şirketinde olduğu gibi turizm şirketinde de ortaklarınız vardı ama devam etmedi. Ortak çalışmayı beceremiyor musunuz? Türkiye'de bütün şirketler aile şirketidir. Aile başında olmayan şirket yok gibi. Bizim ortaklıklarımız var. Parsa'nın benzeri olan Omtaş. O dövme yapıyor Çayırova'da. Sigortada ayrılık bizden kaynaklanmadı. Bu işi ayrılığa götürmek istemedik. MİR de 5 ortaklıydı. Sattılar, biz aldık. Ayrılan biz değiliz, bize kaldı. Sigortayı da satanlardan biz aldık. Gönlünüzde olan bir alan var mıydı? Girmeyi isteyip de giremediğiniz. 20 yıl önce bankayı düşündüm. İki sebeple istemedim. Birincisi çok büyük sermaye gerekiyordu. İkincisi bana kalsın. Siz Ankara'dasınız. Bakanlarla, devleti planlayanlarla sürekli berabersiniz. Cazip bir alan hiç görmediniz mi? Benim devletle olan münasebetimde bu projeksiyonlar olmaz. Ben devletle olan münasebetimde saygıdan başka hiçbir şekilde devlete yanaşmam. Pek çok hidroelektrik santralini inşa ettiniz ama enerji ile ilgili ihalelerde yer almadınız. Evet, almak istemedik de alamadık da.